Ayrım 24. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt, Sinan Meydan, sayfa 321. Haydarpaşa İzmit-Ankara Demiryolu İmtiyaz Anlaşması'na göre Alman şirket, Demiryolu'nun geçtiği arazileri istimlak kanununa göre satın alabilecek, eğer bu araziler devlet arazisiyle şirkete parasız verilecektir. Şirket, Demiryolu'nun geçtiği yerlerde hattın iki yanında 5'er kilometrelik arazi parçası içerisinde taş, kum, tuğla ocakları açarak bunları inşaatın bitimine kadar kullanabilecektir. Demiryolu yapımı için gerek Osmanlı içinden ve gerekse dışından getirilecek araç, gereç, kereste, maden kömürü ile makine ve diğer malzemeler için hiçbir gümrük vergisi alınmayacaktır. Şirketin çıkaracağı hisse senetleri tahvillerden de hiçbir vergi talep edilmeyecektir. Şirket devlet ormanlarından bedava yararlanabilecektir. Demiryolu'nun bakım ve onarım işleri şirket tarafından yapılacaktır. Ayrıca Demiryolu'nda çalışacak görevliler Osmanlı hükümetinin belirlediği bir kıyafet, fes giyeceklerdir. Şirket Demiryolu'nun her iki yanında 20'şer kilometrelik arazi içerisinde maden araması yapabilecek ve bunları işletebilecektir. Şirket Demiryolu'nun yapımı sırasında ruhsat almaksızın eski eser kazıları yapabilecek ve Demiryolu boyunca telgraf hatları döşeyebilecektir. Arhangelos Gabriel, Anadolu ve Bağdat Demiryolları'nın İdaresi'nin iç yüzü, Dersaadet, 1327, sayfa 1-13. Osmanlı Devleti süresi 99 yıl olan Haydarpaşa İzmit hattı için şirkete kilometre başına 10.300, İzmit Ankara hattı için 15.000 frank vermeyi garanti vermiş ve bunun karşılığı olarak da Ankara, İzmir, Kütahya ve Ertuğrul vilayetlerinin öşürlerini göstermiş ve bunların Düyun-u Umumiye sandıklarında korunmasını kabul etmiştir. Yıldırım adı geçen eser sayfa 15, Gavriel adı geçen eser sayfa 13. 1889'da Deutsche Bank tarafından yönetilen Anadolu Demiryolu şirketi kurulmuştur. 3 yıl içerisinde demiryolu inşaatı tamamlanmış ve 1893'te de ilk tren Ankara'ya ulaşmıştır. Yıldırım adı geçen eser sayfa 15. Bu arada Deutsche Bank, Eskişehir, Konya ve Ankara-Kayseri arasında demiryolu yapmak için imtiyaz talebinde bulunmuştur. 1893'te Eskişehir-Konya hattının imtiyazı yine Anadolu Demiryolu şirketine verilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre demiryolu için gerekli devlet arazileri şirkete bedava verilecek, hattın iki yanında 5'er kilometrelik bir alanda şirket kum ve taş ocakları açabilecek, bunları inşaat süresince işletebilecektir. Şirket dışarıdan getireceği kereste, demir, kömür, makine ve gerekli araçlar için gümrük vergisi ödemeyecek, hatların gelirinin güvence parası düzeyine yükselinceye kadar çıkarılacak pay senetleri ve tahvillerden damga vergisi de dahil hiçbir vergi alınmayacaktır. Haydarpaşa-Ankara hattının geliri iki hattın Haydarpaşa-Ankara, Eskişehir-Konya yapımı sebebiyle dışarıdan satın alınacak tahviller için ikinci derecede güvence sayılacak, devlet ayrıcalık süresinin 30. yılını doldurmasından sonra hatların 5 yıl önceki sürede gelirinin %50'sine eşit miktarını ayrıcalığın bitimine kadar yıllık kilometre başına en az 10.000 frank ödeyerek bütün hatları satabilme yetkisine sahip olacaktır. Ayrıca şirket hattın her iki yanında 20'şer kilometrelik alanda maden araması yapabilecek ve bulacağı madenleri işletebilecek, çevredeki ormanlardan odun, kereste sağlayabilecek, gerekli yerlerde rıhtım, iskele, mağaza, depo ve benzeri tesisler kurabilecek, ancak bunları ayrıcalık süresi dolduktan sonra devlete bırakacak, bu tesislerin işletildiği süre içerisinde gelirlerinden şirket %75, devlet %25 pay alacaktır. Ankara-Kayseri hattı için yıllık 775, Eskişehir Konya hattı için de yıllık 604 Osmanlı altın lirası kilometre başına kar garantisi verilecek. Demiryolunun geçtiği sancaklardan toplanacak olan öşürler, Düyun-u Umumiye yönetimince satılarak elde edilen para ve kuruluşun sandıklarında saklanacaktır. Gavriel adı geçen eser sayfa 40-52. Osmanlı Devleti 444 kilometrelik bu hat için toplamda 15.000 franklık kilometre garantisi vermiştir. İmtiyaz süresi 99 yıl olan bu hattın garantisi için Trabzon ve Gümüşhane'nin öşürü karşılık gösterilmiştir. Hat 1896'da tamamlanmıştır. Ankara-Kayseri Demiryolu'nun inşasına Rusya'nın karşı çıkması nedeniyle de başlanamamıştır. Yıldırım adı geçen eser sayfa 16. 19. ve 20. yüzyılda İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Rusya'nın da Osmanlı Devleti ile ilgili emperyalist planları vardır. Demiryolu'nun nasıl bir silah olduğunu çok iyi bilen Rusya, Demiryolu'nun Ankara'nın doğusuna geçmesinin ileride kendisine birçok bakımdan zarar vereceğini düşünerek buna karşı çıkmıştır. 1900 yılında Osmanlı Devleti ticaretinin %9'unu Rusya ile yapmakta ve İstanbul bu yıllarda Rusya'dan yılda 65.000 ton un almaktadır. Demiryolu Konya'ya vardığı anda Rusya bu ticarete son vermiştir. Rusya endişelenmekte haklıdır. Nitekim 1901'den itibaren Anadolu'dan demiryolları ile getirilen buğday İstanbul'daki tüketimin 1/3'ünden fazlasını karşılamıştır. Bu nedenle İstanbul, Rusya ve Bulgaristan'dan tahıl almamaya başlamıştır. Ortaylı adı geçen eser sayfa 108. Rusya, askeri bakımdan da Osmanlı demiryollarının doğu bölgelerine kadar uzanmasına karşı çıkmıştır. Ruslar, doğu demiryollarının kendi tarihi emellerine darbe vurmasından korkmuştur. Bağdat hattının birinci plana göre Doğu Anadolu'ya çok yakın geçmesine bu nedenle karşı çıkmışlardır. Osmanlı'nın ulaşım olanaklarının yetersiz olması, askeri ve ticari bakımlardan Rusya'nın işine gelmiştir. Görüldüğü gibi Alman emperyalizmi 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'ni demir ağlarla iliklerine kadar sömürmeye başlamıştır. Almanya, bir taraftan demiryolu yapımı adı altında Osmanlı'nın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, madenlerini, ormanlarını ve tarihi eserlerini ülkesine taşırken, diğer taraftan uluslararası alanda rekabet halinde olduğu İngiltere'ye üstünlük sağlamak için inşa edeceği Osmanlı demiryollarından yararlanmayı amaçlamıştır. Bu amaçla Almanlar, Osmanlı topraklarında hem petrol bölgesi olan hem de stratejik bakımdan büyük öneme sahip olan Kuzey Irak'tan Arap Yarımadası'na uzanan bir demiryolu yapmayı planlamışlardır. Alman İmparatoru 2. Wilhelm, 1899'da ikinci defa İstanbul'a gelerek 2. Abdülhamit'le görüşmüştür. Padişah Abdülhamit'le İmparator Wilhelm arasında yapılan görüşmelerde Konya'ya ulaşan demiryolu hattının Bağdat ve Basra'ya uzatılması konusu da ele alınmıştır. 25 Kasım 1899'da hattın buralara kadar uzatılması için Heyet-i Vükela, Bakanlar Kurulu kararı çıktığı zaman 2. Wilhelm, ziyareti sırasındaki isteklerinin yerine getirilmesinden dolayı Padişah 2. Abdülhamit'e bir teşekkür telgrafı çekmiştir. Adı geçen eser sayfa 100. 2. Abdülhamit, 1899'da Konya'dan Bağdat ve Basra'ya dek uzanacak hattın yapım imtiyazını çok yüksek bir kilometre garantisi alan Alman Deutsche Bank'a vermiştir. 1902'de kesin imtiyaz anlaşmasının imzalanmasından sonra Anadolu Demiryolu Şirketi, 99 yıl süreyle Konya'dan başlayan ve Karaman, Ereğli, Adana, Hamidiye, Kilis, Telhabeş, Nusaybin, Musul, Tikrit, Saciye, Bağdat, Kerbela, Mecet, Zübeyir, Basra üzerinden İran körfezine uzanan ana ve yan hatların işletme imtiyazlarıyla Diyarbakır, Harput, Maraş, Birecek ve Mardin'e uzanan diğer bazı yan hatların imtiyazını almıştır. Şirket 16.500 franklık kilometre garantisiyle işe başlamıştır. Ancak para yetmeyince iş yarım kalmıştır. Bunun üzerine 1903'te şirketle 1902 imtiyazına ek bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre şirket hattın geçtiği yerlerdeki taş ve kum ocaklarını kullanabilecek ve arazi kamulaştırması yapabilecektir. Ayrıcalığın diğer şartlarına göre 1889'daki gibi şirket hattın iki yanındaki 20'şer kilometrelik bir alan içerisindeki madenleri işletebilecek, ruhsat almadan arkeolojik kazı yapabilecek, devlet ormanlarından bedava yararlanabilecek, Osmanlı Devleti içinden ve dışından getireceği demiryolu araç gereçleri, makine, lokomotif, vagon ve diğer malzemeler için ve kar garantisi 15 bin franga çıkıncaya kadar dışarıdan ithal edeceği kömür için hiçbir gümrük ödemeyecektir. Ayrıca Osmanlı hükümeti şirkete işletmeye açılacak her kilometre için yılda 4.500 franklık kilometre garantisi etmiştir. Gelirler bu rakamı bulmadığı zamansa hükümet aradaki açığı kapatmayı kabul etmiştir. Ayrıca hükümet Basra Körfezi'ne kadar ekspres seferler yapılabilmesi için yapılacak yenileştirmelere harcanmak üzere şirkete 30 yıllık taksitlerle 350 bin frank ödemeyi kabul etmiştir. Bu paranın ödenmesi demiryolunun Halep'e ulaşmasından sonra başlayacaktı. Bu ayrıcalıkların yanı sıra şirkete hat boyunca tuğla ocakları açabilmek, demiryolu ve yan kuruluşları için gerekli olan elektrik enerjisini sağlayabilmek için elektrik santralleri kurabilmek, Avrupa ile Asya arasında direkt yataklı vagonları sefere koyabilmek için İstanbul ve Haydarpaşa arasında feribotlar çalıştırabilmek, Haydarpaşa ve Basra'da modern depolar yapabilmek gibi haklar tanımıştır. Bütün bunlara ek olarak ayrıcalık sahiplerine, Bağdat, Basra ve Basra Körfezi terminalinde limanlar ve diğer tesisler kurma hakkı verilmiştir. Şirket, Dicle Fırat nehirleri arasında Şattül Arap'ta gemi işletmek hakkını da elde etmiştir. Edward Meade Earle, Bağdat Demiryolu Savaşı, çeviren Kasım Yargıcı, İstanbul 1972, sayfa 95-96. Anlaşmaya göre Konya-İran Körfezi hattında 200 kilometrelik ilk bölümü için 11 bin frank olan garanti 15 bin 500 franga çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti bu oldukça yüksek garantiye karşılık olarak Konya, Halep ve Urfa vilayetlerinin öşür gelirlerini göstermiştir. Gavriel, adı geçen eser, sayfa 71 ila 97. Ayrıcalık anlaşmasına göre daha sonra bir Bağdat Demiryolu şirketi Şahane-i Osmaniyesi kurulmasından söz ediliyorsa da bu şirketin yalnızca adında Osmanlı sıfatı olmasından başka hiçbir Osmanlıcı niteliği yoktur. İkinci Abdülhamit Alman Demiryolu şirketine verdiği bu ayrıcalıkla Erle'nin ifadesiyle imparatorluğunu ipotek etmiştir. Erle adı geçen eser sayfa 96. Bu demiryolu imtiyazlarıyla Alman emperyalizmin sömürgesi durumuna gelen Osmanlı'nın şahaneliğinden söz etmekse tek kelimeyle trajikomik bir durumdur. 1903'te başlayan demiryolu inşaatı 1904'te Bulgurlu'ya ulaşmış ve 25 Ekim 1904'te Bağdat Demiryolu'nun birinci kısmı törenle açılmıştır. 5 yıl aradan sonra 1908'de Osmanlı Devleti 10 vilayetin öşrünü Deutsche Bank'a rehin vermiş ve böyle hattın Halef'e kadar olan kısmına başlanmıştır. Osmanlı Devleti projenin devamı için 1910'da Alman borsasına borçlanmıştır. Osmanlı-Almanya arasında yapılan görüşmeler 1911'de 3 bölümden oluşan yeni bir imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. 1914'te 1. Dünya Savaşı başladığında 1715 kilometrelik Konya-Bağdat hattının 887 kilometresi tamamlanmıştır. Toros dağlarındaki 38 kilometrelik bölüm 100 kilometrelik Amanus hattı ve 690 kilometrelik Samarra-Musul-Tel Ebaid hattı tamamlanamamıştır. Yani 1. Dünya Savaşı başladığında Bağdat Demiryolu henüz bitmemiştir. Savaş sonunda ise demiryolunun 1324 kilometrelik bölümü tamamlanmıştır. Ratman adı geçen eser sayfa 75 ila 102, Yıldırım adı geçen eser sayfa 18 ila 20. Bağdat Demiryolu imtiyazı, emperyalist Avrupa ülkelerinin 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı toprakları üzerindeki ekonomik ve siyasi çıkar çatışmalarını bütün ayrıntılarıyla yansıtan son derece önemli bir örnekte olaydır. Almanya, sömürgecilik yarışında İngiltere ile rekabet edebilmek için Bağdat Demiryolu'ndan yararlanmak istemiştir. Bu demiryolu hattı diğer hatlar gibi limanlardan iç bölgelere uzanmak yerine Anadolu'nun ortasından geçerek Musul ve Bağdat üzerinden Basra Körfezi'ne ulaşacaktı. Almanlar bu demiryolu hattının kendilerine bölgede etkili olma fırsatı sağlayacağını düşünmüştür. Çünkü Bağdat demiryolunun geçeceği bölge stratejik bakımdan dünyanın en önemli bölgelerinden biridir. Demiryolunun geçeceği toprakların yeraltı ve yerüstü zenginlikleri de demiryolunun önemini iyice arttırmıştır. Bağdat demiryolunu kontrol edecek ülkenin aynı zamanda Hindistan yolunu kontrol edecek olması emperyalist ülkeler arasındaki rekabeti daha da kızıştırmıştır. Yıldırım adı geçen eser sayfa 17. Bağdat demiryolu hattı hem Osmanlı'da yabancı sermaye rekabetinin artmasına yol açtığı gibi hem de İngiltere'nin Almanya'ya kuşkuyla ve korkuyla bakmasına yol açmıştır. Balkan, Rumeli, İzmir, Aydın, İzmir kasaba demiryolu hatlarının imtiyazlarının İngilizlere, Anadolu Bağdat demiryolu hatlarının Almanlara verilmesi Fransızların tepkisini çekmiştir. Fransızlar Osmanlı'ya başvurarak kendilerine Suriye'de imtiyaz verilmesini istemişlerdir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 1890'da Beyrut-Şam, Havran hattının imtiyazını Fransızlara teminatsız olarak vermiştir. 1891'de yapılan sözleşme sonrasında kurulan Beyrut-Şam-Havran Osmanlı İktisadi Demiryolu Şirketi 258 kilometrelik hattın inşaatını 1895'te bitirmiştir. Adı geçen eser sayfa 20. Aslında emperyalist devletler arasında Osmanlı ülkesinde demiryolu yapımı konusunda hem bir rekabet hem de bir danışıklı dövüş vardır. Demiryolu rekabeti Osmanlı'ya değil, emperyalist devletlere kazandırmıştır. İmtiyazların alınması sırasında gerçekte her ülke diğerini kollamıştır. Bir devlet bir imtiyaz alınca bir diğeri başka bir imtiyaz için Osmanlı'ya baskı yapmış ve o da bir imtiyaz almıştır. Örneğin, rekabet halinde görülen devletlerden Almanya'ya Haydarpaşa İzmit hattının satılması ve Ankara'ya kadar uzatma imtiyazı verilince, Fransa'ya da Yafa-Kudüs demiryolu imtiyazı verilmiştir. Yine Almanlara Selanik Manastır demiryolu imtiyazı verilince Fransızlara Selanik Dede Ağaç imtiyazı verilmiştir. Ortaylı adı geçen eser sayfa 97, Öz Yüksel adı geçen eser sayfa 148 ila 152. 1899'da Almanya ile Bağdat demiryolu ön sözleşmesi imzalanınca Rusya'nın istekleri artmış ve 4 Nisan 1900'de Rusya ile bir demiryolu anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti Karadeniz bölgesinde demiryolu yapmak isterse ve kendisi yapamazsa bu hak Ruslara ait olacaktır. Öz Yüksel adı geçen eser sayfa 148 ila 152. Sonuç olarak Osmanlı topraklarında inşa edilen demiryollarını şu şekilde sınıflandırmak mümkündür. A. Yabancı şirketlerin yaptığı demiryolları 1. Avrupa yakasında yapılan demiryolları 1. Cernova'da Köstence hattı 2. Varna Rusçuk hattı 3. Şark demiryolu hattı 4. Selanik Manastır hattı 5. Selanik İstanbul hattı. 2. Anadolu yakasında yapılan demir yolları. 1. İzmir-Aydın hattı. 2. İzmir-Kasaba hattı. 3. Anadolu hattı. 4. Bağdat hattı. 5. Bursa-Mudanya hattı. 6. Adana-Mersin hattı. 3. Arap topraklarında yapılan demir yolları. 1. Yafa-Kudüs hattı. 2. Beyrut-Şam-Havran hattı. 3. Trablus-Şam-Humus hattı. 4. Riyak-Halep hattı. B. Osmanlı Devleti'nin yaptığı demir yolları. Hicaz demiryolu hattı. Yukarıda görüldüğü gibi Osmanlı topraklarında Rusların yaptığı 356 kilometrelik Erzurum-Sarıkamış sınır hattı hariç, devletin kendisinin yaptığı 1564 kilometrelik Hicaz hattı ve yabancı şirketlerin yaptığı 6778 kilometrelik demiryolu hattı ile toplam 8343 kilometre demiryolu inşa edilmiştir. 1918'de Türkiye'de o günkü sınırlar içerisinde 3756 kilometresi yabancı şirketlerden, 356 kilometresi Ruslardan kalan toplam 4112 kilometre demiryolu vardır. İsmail Yıldırım, Osmanlı Demiryolu Politikasına Bir Bakış, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 12, Sayfa 1, Elazığ 2002, Sayfa 322. Ancak dış baskılarla şekillenen ve bir ağaç görüntüsünde limanlardan iç bölgelere uzanan birbirinden kopuk bu demir yolları, ülke çıkarlarından ziyade daha çok emperyalist devletlere hizmet etmiş olup Osmanlı döneminde milli ve bağımsız bir demir yolu politikası izlenememiştir. Adı geçen makale sayfa 322. Osmanlı'dan kalan bu demir yolları tamamı yabancılara ait olması dışında kilometre olarak da oldukça kısadır. 1880'lerden itibaren önce İngiltere'nin ve Fransa'nın, sonra ise Almanya'nın Osmanlı topraklarında inşa ettiği demir yolları, borçlu ve ekonomik olarak çökmüş durumdaki Osmanlı Devleti'nin emperyalist ülkelerce daha çok sömürülmesine yol açmıştır. Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi adlı kitabında İngiliz emperyalizminin, Murat Özyüksel ise Osmanlı-Alman ilişkilerinin gelişim sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları adlı kitabında Alman emperyalizminin demir yollarıyla Osmanlı Devleti'ni nasıl sömürdüklerini bütün belge ve bilgileriyle gözler önüne sermiştir. Özetlersek, 1880'lere kadar yavaş giden Osmanlı demiryolu çalışmaları 1881'de Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulmasından sonra hızlanmıştır. Çünkü iflas eden Osmanlı'nın bütün yeraltı yerüstü zenginliklerine el koyan emperyalist Avrupa, bu zenginlikleri demiryollarıyla bir an önce ele geçirmek istemiştir. Düyun-u Umumiye İdaresi, demiryolu imtiyazları için teminat gösterilen vergilere el koyarak bu gelirleri imtiyaz sahibi yabancı şirketlere aktarmıştır. Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt 1, Sayfa 142. Osmanlı demiryollarının tamamı Hicaz demiryolu dışında yabancılarca inşa edilmiştir. Osmanlı'da yabancı şirketler 1890-1914 arasında en büyük yatırımı demiryollarına yapmıştır. Yavi adı geçen eser sayfa 628. Çünkü en çok demiryolları kazandırmıştır. Emperyalist Avrupa ülkeleri Osmanlı Devleti'nde demiryolu yaparak nüfuz bölgeleri oluşturmuştur. Osmanlı Devleti'nde inşa edilen ilk demiryolu hatları en verimli tarımsal sanayi ürünlerinin yetiştiği Ege, Mezopotamya, Büyük ve Küçük Menderes'le Çukurova'da yapılmıştır. Emperyalist ülkeler inşa ettikleri bu demiryolları ile bu bölgelerdeki ham maddeleri Avrupa sanayine hızlı ve yoğun bir şekilde aktarmak istemişlerdir. Adı geçen eser sayfa 628. Osmanlı Devleti kilometre garantisi denilen sistemle demiryolu yapan yabancı şirketlerin karlarını garanti altına almıştır. Demiryolu şirketlerinin garanti edilen karın altında kazanmaları halinde aradaki farkı devlet ödemiştir. Osmanlı, doğacak farkı ödemek için bir veya birkaç vilayetin öşür gelirlerini karşılık göstermiştir. Bu gelirler Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kontrolünde olmayan vergilerdir. Fakat yabancı şirketler Osmanlı Devleti'ne güvenmedikleri için garanti kapsamındaki vergileri Düyun-u Umumiye İdaresi'ne toplatıp işletmişlerdir. Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye Cilt 2 sayfa 279. Demiryolu imtiyazlarına göre hattın geçeceği devlet arazisi demiryolunu yapacak şirkete bedelsiz devredilmiştir. Şirket hat boyundaki devlet ormanlarını ve taş ocaklarını bedelsiz kullanabilmiştir. Yine demiryolu yapımı, bakımı ve işletmesi için gereken malzeme gümrüksüz olarak ithal edilmiştir. Demiryolunun kenarlarındaki bazen 20, bazen 40, bazen 45 kilometrelik şeritler içerisindeki petrol dahil bütün madenlerin işletme hakkı demiryolu yapan şirkete verilmiştir. Ortaylı adı geçen eser sayfa 101, Eyerli adı geçen eser sayfa 93-94. Ayrıca imtiyaz sahibi şirketler demiryolunun yapımı sırasında ruhsat almaksızın eski eser kazıları yapabilmiş ve demiryolu boyunca telgraf hatları döşeyebilmiştir. Gavriyal adı geçen eser sayfa 1-13. Osmanlı hükümeti Avrupa şirketlerine izin veren her imtiyaz sözleşmesiyle uyruklarının bir bölümünü daha yabancıların etki alanlarında bırakmıştır. Osmanlı Devleti'nde yapılacak demir yollarının, demir yollarını yapan emperyalist ülkelerin çıkarlarına aykırı olmamasına dikkat edilmiştir. Demir yolunun merkezden yani İstanbul'dan başlayarak Anadolu'yu boydan boya geçmesi, Osmanlı Devleti'ni güçlendireceği için bundan kaçınılmış, devletin paylaşılmasını kolaylaştıracak biçimde demir yolları Akdeniz kıyılarından başlatılmıştır. Ayrıca demir yolu hatları birbirlerinden bağımsız, kesik kesik planlanmıştır. Osmanlı hükümeti demiryolu yaptırmak için ya borç karşılığında bir imtiyaz vermiş ya da borç istendiğinde yeni bir imtiyaz isteğiyle karşılaşmıştır. Örneğin Bağdat demiryolu imtiyazını almak isteyen Almanya, ön sözleşme imzalamadan Osmanlı devletine %7 faizle 200 bin sterlin borç vermiştir. Özyüksel adı geçen eser sayfa 141. 1910 yılında Osmanlı Devleti'ne %4 faizle 11 milyon altınlık borç veren Almanlar, bunun karşılığında Osmanlı Devleti'ni 11 Mart 1911'de Bağdat Demiryolu için ek bir sözleşme imzalamak zorunda bırakmışlardır. Adı geçen eser sayfa 229 ila 232. Osmanlı Devleti'nin demiryolları Müslüman Türklere değil, İngilizlere, Fransızlara, Almanlara, Ruslara yaramıştır. 24. ayrımın sonu sayfa 333.